Ayrım 9, sayfa 109. Son söz. Birinci Dünya Savaşı, Antant Devletleri'nin zaferi ve Almanya, Avusturya, Macaristan, Türkiye bloğunun yenilgisiyle sonuçlandı. Osmanlı İmparatorluğu temsilcileri 30 Ekim 1918 günü Limni Adası açıklarında Demirli Britanya Kurvazörü Agamemnon'da yenilginin kabulü anlamına gelen Mondros Mütarekesini imzaladılar. 1914-1918'de 10 milyon insan savaşın tüm cephelerinde öldürmüştür. Savaş döneminde Batı Ermenistan'da, Kilikya'da, Adana ve Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer bölgelerinde uygulanan soykırımın kayıpları, dünya nüfusunun tüm kayıplarının kabaca %17'sine denk düşmek üzere yaklaşık 1 milyon Ermenidir. Eğer Kafkasya cephelerindeki Ermeni gönüllü alaylarının, Yakın Doğu'daki Ermeni lejyonunun ve diğer ülkelerin ordularındaki Ermenilerin kayıplarını ekleyecek olursak, bu sayı 2 milyona veya toplamın %20'sine yükselecektir. Böyle küçük bir ulus için çok büyük bir rakamdır bu. Hesaba katılması gereken bir başka önemli nokta daha vardır ki, bağımsız bir Ermenistan devleti mevcut değildi. Dolayısıyla Ermenistan resmen savaşan taraf değildi. Dahası olamazdı da. Buna rağmen Ermeniler savaş için en büyük bedeli ödeyen ulusların başında geliyordu. Bu durum Ermeni tarihi açısından bir trajedi değilse bile ağır bir dramdır. Muzaffer Antant ülkelerinin kazandıkları zafer ve Osmanlı İmparatorluğu ve müttefiklerinin yenilgisi temelinde Ermenilerin ulusal yaralarına en iyi ilaç olacak şekilde Ermeni sorununa hızlı ve adil bir çözüm bulmaya girişmeleri beklenirdi. Ama hayır, bunu yapmadılar. Osmanlı İmparatorluğu ve Üçlü Antant arasındaki Mondros Mütarekesi'nde Ermeni sorununa ilişkin paragraflar yeterince şaşırtıcıydı. Türkiye, Antant'ın 6 Ermeni vilayetini herhangi birbirindeki karışıklık durumunda işgal etmesini ve Ermeni savaş esirlerinin ve tutuklularının İstanbul'da toplanmasını kabul ediyordu. Hepsi bu. Antant başka topraklarda, başka şartlarda olduğu gibi Ermeni sorununu çözme yolunda herhangi bir kesin adım atmadı. Dolayısıyla Büyük Britanya Başbakanı Lloyd George'un Ermeni halkına borçlu olduklarına ilişkin beyanı bir beyan olmaktan öteye geçmedi. Savaşın ardından Türkiye ile mütarekenin imzalanmasını takiben tüm dünya Osmanlı hükümetinin üyelerinin, en başta liderlerinin Ermenilere karşı işlenen suçlardan cezalandırılması gerektiğine inanıyordu. Avrupa'nın vicdanı ve gururu olan Fransız arkeolog Jacques de Morgan, Alman Ermenolog, dil bilimci tarihçi Joseph Marquardt, tanınmış bilim adamları ve aydınlar Herbert Adams Gibbons, Frederick Mackler, René Pignon, Armin Wegener, Antoine Meyer, Joseph Lepsius, André Mandelstam gibi dünyaca tanınmış Avrupalı Ermenologların isteği bu yöndeydi. Ancak bu gereklilik çeşitli ülkelerden çok sayıda ulusal, siyasal, parlamenter ve parti lideri tarafından göz ardı edildi. Bu gereklilik bazı Türk aydınları arasında da yandaş buldu. Jön Türk hükümetini yerine alan Yeni Türk hükümeti baskılara dayanamadı ve Jön Türk hükümeti ve partisinin liderlerini adalet önüne çıkartmaya karar verdi. Kuşkusuz bu kararın nedeni yalnızca dünya toplumlarının baskısı değildi. Mütarekeden sonra Ahmet İzzet Paşa tarafından yönetilen yeni bakanlar kurulu, kendilerini kötü rejimden ayrı tutma ve Türkiye'nin itibarını koruma niyetiyle Türkiye aleyhindeki hoşnutsuzluk ve şikayetleri yalnızca ve önceki hükümete ve İttihat ve Terakki Fırkası'na yöneltmeye çalışıyordu. 8 Mart 1919 günü Padişah 6. Mehmet Vahidettin'in kararıyla eski hükümeti ve Jön Türk liderlerini yargılayacak Divan-ı Harbi Örfileri kuruldu. Bir takım nazırlar ve fırka liderleri tutuklandı ve askeri mahkemeye çıkartıldılar. Aralarında Sadrazam 1913-1916 Sait Halim Paşa, Başvekil Mithat Şükrü Bey, Merkezi Umumi Üyeleri Ziya Gökalp, Meclis Sözcüsü İbrahim Bey, Senato Reisi Rıfat Bey, Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, Adalet ve Hariciye Nazırı Teşkilat-ı Mahsusa Üyesi Halil Efendi, Dahiliye Nazırı İsmail Can Bolat, Bayındırlık İmar, Posta ve Telgraf Hizmetleri Marif Nazırları, diğer fırka liderleri ve Teşkilat-ı Mahsusa sorumluları yer alıyordu. Ancak Talat Ömer, Cemal, Nazım Bahattin ve diğerleri gibi asıl liderler ve davalılar aralarında yoktu. Onlar bir Alman denizaltısıyla gizlice kaçırılmışlardı. Alman hükümeti onların Almanya'ya yerleşmelerine izin verdi, diğerleri başka ülkelere iltica ettiler. Tessa Hoffman, Germany and the Armenian Question, The Armenian Question, Ansiklopedia, sayfa 102. Dahiliye Nazır ve Sadrazam 1917-1918 Talat Paşa, Harbiye Nazırı Enver Paşa, Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Teşkilat-ı Mahsusa Reisi Bahattin Şakir, Doktor Nazım Bey, Maliye Nazırı Cavit Bey ve diğerleri olmak üzere toplam 11 kişi gıyaplarında yargılandı. Tutuklananlar ve gıyabi sanıklar öncelikle ülkeyi meclis kararı olmaksızın savaşa sokmakla, ikinci olarak Ermenilerin tehcir ve kıyımlarından sorumlu olmakla suçlandılar. Yargılamalar 27 Nisan 1919 günü başladı ve aynı yıl 26 Haziran'da sona erdi. Divan-ı Harbi Örfi tarafından 5 Haziran 1919-5 Temmuz 1335 günü ilan edilen kararla Talat, Enver, Cemal ve Nazım gıyaplarında ölüme mahkum edildiler. Kalan 27'si çeşitli hapis cezalarına çarptırıldılar. Bölgesel Divan-ı Harbi Örfilerin kararıyla Cemal Azmi, Naim, Kemal ve Şakir Bahattin de gıyaplarında ölüme mahkum edildiler. Çeşitli hapis cezalarına çarptırılan ve sürgüne yollananların sayıları hayli fazlaydı. Ayrıntılar için bakınız The Genocide of Armenians by the Documents of Legal Proceeding of the Young Turks. Önsöz, tercüme ve açıklayıcı notlar A.H. Papazyan, Erivan 1988. Yargılama belgeleri 1919-1920'de İstanbul'da Osmanlıca çıkartılan Takvim-i Vekayi gazetesinin 2 olarak yayınlanmıştır. Ancak ölüme mahkum edilen esas failler Türkiye'de olmadıklarından dolayı Türk mahkemeleri kararı uygulamaya sokamadı. Dolayısıyla Türk mahkemelerinin kararını yaşama geçirme yükünü sırtlayanlar Ermeni intikamcılarıydı. 15 Mart 1921 günü Sogomon Teylaryan, Berlin'de Talat Paşa'yı öldürdü ve Alman mahkemesine çıkartıldı. Davayı bütün ayrıntılarıyla ve tarafsız bir biçimde ele alan mahkeme, bir dönemin sadrazamı ve dahiliye nazırının Ermeni soykırımındaki rolünü dikkate alarak Sogomon Teylaryan'ı beraat ettirdi. 6 Aralık 1921 günü Arşavir Şırakyan tarafından Roma'da sıkılan kurşun, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir başka sabık sadrazamı 1913-1916 Sait Halim'i öldürdü. 7 Nisan 1922 günü yine Berlin'de Aram Yerkanyan ve Arşavir Şırakyan, Şakir Bahattin ve Cemal Azmi'yi öldürdüler ve aynı yılın 21 Haziran'ında Petros Der Petrosyan, Artaşes Gevorkyan ve Stefan Tazikyan, Jön Türk triyosunun bir başka üyesi Cemal Paşa'nın ölüm cezasını uygulamaya soktular. Ancak triyonun üçüncü üyesi Osmanlı İmparatorluğu'nun sabık Harbiye Nazırı Enver Paşa da ölüm cezasından kurtulmayı başaramadı. O, Orta Asya'da bir Kızıl Ordu müfrezesiyle savaşırken öldü. Müfrezenin komutanı Ermeni asıllı Hakop Melkumov'du. Doktor Nazım'a gelince, onun mahkumiyetinin infazı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal tarafından gerçekleştirildi. Kemal Paşa'ya karşı suikast düzenlemekten dar ağacına gönderildi. Böylece tüm failler hak ettiklerini buldular. 20. yüzyılın 1920'leri 1930'ları arasında Ermeni soykırımı tüm dünya tarafından unutulmaya yüz tuttu. Bunun geçerli nedenleri vardı. Sovyet Ermenistan'ın SSCB'nin bir parçasıydı ve böyle olmakla kendi dış politikasını izleme hakkından yoksundu. Sonuç olarak Ermenistan bir devlet anlamında soykırımın tanınmasını sağlayamazdı. Ermeni diasporası aldığı darbelerden hala kendine gelememişti. Yabancı etnik ortamda ayaklarının üstüne basmaya, ulusal ve kültürel yapılarını oluşturmaya ve sessizce yasını tutmaya çalışıyorlardı. İki Dünya Savaşı arasındaki dönemde çeşitli politik ve ekonomik sorunlarla boğuşan uluslararası toplum, Ermeni soykırımının sorunlarına kayıtsız kaldı. Ermeni soykırımı, İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıç arifesinde 22 Ağustos 1939 günü Obersalzburg'da toplanan Alman Genelkurmay zirvesinde düşmanı erkek, kadın, çocuk demeden imha ederken acımasız olunmasını isteyen Nazi Almanyası Führeri Adolf Hitler'in aklındaydı. Ermenilerin soykırımını kim hatırlıyor ki? Amerikalı tarihçi ve siyaset bilimci Dr. Robert John, Hitler'in bu ünlü ifadesini yer aldığı belgenin orijinalini ABD Ulusal Arşivi'nin askeri bölümünde bulmuştur. 23 Kasım 1945 günü faşist Almanya'nın liderlerinin yargılandıkları Nürnberg davalarında mahkemeye sunuldu. Golos Armeni, Armenistan'ın Sesi, Erivan, 24 Mayıs 2001. Durum, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bir takım faktörlerin etkisiyle yavaş yavaş değişmeye başladı. Birincisi, BM 1948'den başlayarak soykırım üzerine birçok önemli belgeyi kabul etti. İkincisi, Kamboçya, Sudan, Ruanda, Burundi, Balkanlar gibi bazı ülkelerde yeni soykırımlar gerçekleştirilmiştir. Bu soykırıma ilgiyi otomatik olarak artırdı ve geçtiğimiz yüzyılın birinci ve ikinci Ermeni ve Yahudi soykırımlarına yönelik ilginin büyümesine yol açtı. Üçüncüsü, Ermenistan Üçüncüsü Cumhuriyeti, bağımsız bir devlet olarak Ermeni soykırımının uluslararası arenada tanınmasını sağlama sürecini devlet düzeyinde sürdürmeye başladı. Eylül 1998'de Ermenistan Başkanı BM'ye yönelik konuşmasında Ermeni soykırımının uluslararası düzeyde tanınması konusunu resmen dile getirdi. Ve nihayet dördüncüsü, Ermeni diasporası olgunlaşmış ve güçlenmiştir. Siyasi ağırlığı ve etkisi arttı. ABD, Fransa, Rusya, Lübnan, Gürcistan, Arjantin, Uruguay gibi bazı ülkelerde önemli bir rol oynamaktadır ve bu ülkelerdeki üst düzey yetkililer Ermeni cemaatinin durumuna önem vermektedirler. Bütün bunlar tüm dünya üzerindeki ulusların Ermeni soykırımına bakışını değiştirdi. Ermeni soykırımının tanındığı gün geldi sonunda. 15 Haziran 1987 günü Ermeni soykırımı Avrupa Parlamentosu'nca tanındı. 90'ların sonundan itibaren Ermeni soykırımı Rusya Duması, Fransız Parlamentosu'nun Ulusal Meclis ve Senato olmak üzere iki kamerası, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs, Belçika, Lübnan, Uruguay gibi toplam 14 Avrupa, Asya ve Latin Amerika ülkesi tarafından tanınmıştır. Soykırım İsviçre'de Bern kantonunda, ABD'nin en büyük eyaleti Kaliforniya dahil olmak üzere yaklaşık 30 eyaletinde olduğu gibi eyalet organları tarafından tanınmıştır. 28 Şubat 2002 günü Avrupa Parlamentosu soykırım sorununa bir kez daha el attı ve uygun bir formül üretti. 1987'de onaylanan kararı pekiştirerek Türkiye'yi Ermeni soykırımını tanımaya davet etti. Buna karşılık bugünün Türkiye'sinin liderleri Ermeni soykırımı gerçeğini reddetmeyi sürdürüyor ki bu imparatorluk topraklarında gerçekleştirilen kitlesel kıyımlar ve zorla teşhir nedeniyle Osmanlı Türkiye'si liderlerini ölüme mahkum eden Padişahlık Türkiye'sinin askeri mahkemesi tarafından alınan 1919-1920 kararlarıyla karşılaştırıldığında geri adım demektir. İşlenen suçları kabul etme ve onlar için özür dileme pratiği dünyada yaygın biçimde başvurulan bir mekanizmadır. Kudüs'teki ağlama duvarı önünde yas tutan ve Alman Nazilerince gerçekleştirilen Holokost için Alman ulusu adına Yahudilerin affını dileyen Alman şansölyesi Konrad'ın davranışını örnek verebiliriz. Japon hükümeti, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon askerlerinin neden oldukları acılardan dolayı bazı Güneydoğu Asya halklarından özür diledi. Türkiye bu listeyi tamamlayabilirdi. Görüşümüze göre bir özür ülkenin uluslararası saygınlığını artıracak ve dünya uluslarının Türkiye'ye güven duymasını sağlayacaktı. Düşüncemiz odur ki er ya da geç bir Türk Konrad Adenauer'ı çıkacak, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Padişah Jöntürk liderleri tarafından uygulanan Ermeni soykırımı için Ermeni halkından özür dileyecektir. O güne kadar Ermeni soykırımının uluslararası düzeyde tanınma yürüyüşü ilerleyecek. Kitabın sonu 18 Ekim 2010 sayfa 116.